Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Buruman'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz, 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez.
Tahran Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salat selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Haban 1400, Hicri Kameri 25 Rebiülevvel 1443 ve Miladi Takvimle 1 Kasım 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben Muhammed Bahtiyari ve arkadaşım Mehtap Amine ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, İlk Mihrap Şehidi, Kazi Tabatabani Şehadet Yıldönümü, Batı Asya Gelişmeleri ve Kalıcı Itır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. İran, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Raportörünün sessizliğini eleştirdi. Amerika Başkanı Biden, İran'a karşı diplomasinin en iyi seçenek olduğunu söyledi. Transatlantik gemiler İmam Hümeyni Limanı'na demir attılar. Suudi Arabistan'ın Lübnan hükümetini düşürmeye çalıştığı belirtildi. Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nde yangın çıktı. Ve Aliyev Ermenistan'a da Saddam Irak'ı gibi yaptırım uygulanması gerekirdi dedi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları Komitesi Sekreteri İran halkının haklarının ihlali ve Amerika yaptırımlarına aşırı derece tabi olmakla ilgili Birleşmiş Milletler bağımsız uzmanlarından bir grubun bildirisi konusunda İran İslam Hakları Özel Raportörünün kasıtlı sessizliğini eleştirdi. İnsan Hakları Enformasyon Merkezi'nin bildirdiğine göre Kazım Garibabadi, dün yaptığı açıklamada İran'da İnsan Hakları Özel Raportörü Cavit Rahman'ın Amerika'nın yaptırımları ve diğer bazı ülkelerin ona tabi olması nedeniyle İranlı hastaların temel hakları durumuna kasıtlı ilgisizliği, onun tarafgir olduğu ve bağımsız olmadığı konusunda şüphe yeri bırakmadığını söyledi. Garibabadi söz konusu raportörünün İran karşıtı tüm siyasi bildirilere katıldığını ve terörist grupların toplantılarına katıldığını ve kendi raporlarının temelini saptırılmış ve tarafgir bilgilere dayandırdığını fakat İranlıların gerçek haklarının ihlalini tanımak istemediğini işaretle hiç şüphesiz İran'a özel raportörlük görevinin siyasi kriterlere göre tasarlandığını ve bitmesi gerektiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler Teşkilatı İnsan Hakları Özel Raportörleri ve uzmanlarından bir grup birkaç gün önce ortak bildiride bazı ülkelerin İran karşıtı tek yanlı yaptırımlarına fazlasıyla pahalı oldukları hakkında uyarıda bulunarak Bunun İran halkının insan hakları ve sağlık haklarına zararın açık örneği olduğunu belirttiler.
Amerika Başkanı Avrupa Troikası liderleriyle görüşmede İran ile ilgili en iyi seçeneğin diplomasi olduğunu belirtti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Amerika Başkanı Joe Biden, Tahran saatiyle dün akşam G20 zirvesi marjında Berjam Nükleer Anlaşma ile ilgili yaptığı bir açıklamada Britanya, Fransa ve Almanya liderleriyle cumartesi günü İran'ın nükleer ilerlemeleri hakkında müzakerelerde İran ile en iyi tahammül yolunun diplomasi olduğu kanaatine vardıklarını belirtti. Biden, ülkesinin Berjam Anlaşması'nı ihlal etmesine değinmeksizin, İran'ı müzakerelere devam etmeyi teşvik için ciddi ve hüsnü niyet ile konuştuklarını söyledi. Biden, İran'ın müzakerelere dönüş konusunda ciddi olduğundan nasıl emin olabilecekleri sorusuna karşılık, "Burada bir mesele var, acaba biz Berjam'a döner miyiz, dönmez miyiz ve bu yüzden ben iş arkadaşlarımla Roma'da görüştüm," dedi. Biden ayrıca eski başkan Donald Trump'ın Berjam'dan çekilmesi konusundaki kötü yargısı nedeniyle zorluk çektiklerini sözlerine ekledi. Washington'ın Berjam Nükleer Anlaşmaya geri dönmesi için şimdiye kadar Amerika ve İran dışında Berjam'ın diğer üyeleri arasında Viyana'da 6 tür müzakere gerçekleşti. Taraflar müzakerelerde hissedilir ilerlemeler yaşandığını fakat bazı ihtilafların hala devam ettiğini belirtiyorlar.
İran'ın Özel ve Serbest Bölgeler Yüksek Konsey Sekreteri Katar ülkesinin 2022 Dünya Kupası yolcuları ve ziyaretçilerini ağırlamak için kısıtlı kapasitesi nedeniyle maksimum kapasitesi ile Kışm ve Kiş adalarının imkanları ile onları ağırlamaya ve memnun kılmaya çalışacaklarını belirtti. İran Press'in bildirdiğine göre İran'ın Özel ve Serbest Bölgeler Yüksek Konsey Sekreteri Said Muhammad Futbol Federasyon Başkanı Şahabettin Azizi Hadem ile ilgili anlaşmanın imzalandığı oturumda şöyle konuştu. Spor ve futbolun ekonomisini tartışmak ülke için bir fırsat ve insanların geçim kaynaklarını iyileştirmek bağlamında futbol fırsatını kullanmamız gerekiyor. Bu konuda ileri olan diğer ülkeler özellikle de Batı ülkeleri bu yerden istihdam yarattılar ve bu yoldan ülkelerini geliştirdiler. Ekonomi ve spor konuları iç içe ve birbirine hizmet vermeli. Said Muhammed serbest bölgelerin özellikle de sporda alanlar oluşturduğunu ve Aras, Maku, Elvent, Çabahar, Kiş ve Kışm gibi bulunan ve Erdebil, Merivan, Bane, Gasrişirin, Buşer gibi yeni serbest bölgelerin kapasitesini kullanarak komşu ve hedef ülkelerle ticari ilişkileri kurmak gerektiğini söyledi. Muhammed, Katar Futbol Federasyonu ile bir oturum düzenleyerek kendilerini tanıtmayı önerdi. Katar gelecek yıl 2022 Futbol Dünya Kupası'nın ev sahipliğini yapacaktır.
4 transatlantik gemisi pazar günü İmam Hümeyni Limanı'nın tahıl iskelesine yanaştılar. Muhabirimizin bildirdiğine göre Huzestan Tahıl ve Ticari Hizmetler Genel Müdürü Omid Cihan Nejadyan bu bağlamda yaptığı açıklamada söz konusu 4 geminin 300 bin ton buğday yüklü olduğunu, yüklerin boşaltılması ardından zamanla ülkenin dört bir yanına taşınacaklarını belirtti. Cihan Nejadyan, ithal edilen buğday ve ham şeker sevkiyatlarının İran Devleti Ticari Holding'e ait olduğunu belirterek, çalışma planına göre standartlar, karantina, gıda ve ilaç gibi kurumlar ve gümrüklerin denetimi dahil formaliteler ve yasal denetimlerin tamamlanması ardından buğdayın tahliyesine başlanacağını söyledi. Söz konusu yetkili İmam Hümeyni Limanı'nda 350 bin ton buğday, 150 bin ton yemeklik ham gıda yağı ve 65 bin ton şekerin bulunduğunu ifade ederek bu temel malların giderek liman deposundan alınarak demiryolu ve karayolları ile hedef bölgelere taşınacağını duyurdu. Ülkenin ihtiyaç duyduğu temel malların yaklaşık %85'i İmam Hümeyni Limanı'ndan ithal edilmektedir.
İran'ın Erdistan ilçesi Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Kurumu Başkanı Safevi dönemine ait olan bu şehrin tarihi madeninde iki madenci cesedinin bulunduğunu açıkladı. İran Press'in bildirdiğine göre Mehdi Meşedi dün yaptığı açıklamada Cuma günü ilçenin güney dağlarında bir madende İşçiler tarafından iki eski cesedin Erdistan Kültür Varlıklarını Koruma Dairesi tarafından bulunduğunu söyledi. Mehdi Meşedi haberin alınmasının ardından ilçenin Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Kurumu uzmanlarının eşliğinde koruma birimi personelinin bölgeye gittiğini belirtti. Meşedi, dağın içinde yaklaşık 30 metre derinlikte tarihi madenin çökmesi nedeniyle gömülen Safevi dönemine ait iki işçinin iskeleti bulunduğunu ifade etti. İran'ın Erdistan ilçesi Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Kurumu Başkanı yapılan ilk incelemeler ve eski madenin tavanındaki süslemelerine göre madenin mazisinin 600 yıllık tahmin edildiğini ve iskeletlerin de doğal mumyalandığını, bunun bölgenin birkaç bin yıllık tarihinde ve uygarlığında yeni bir dönemi gösterebileceğini de ifade etti.
İslami Şura Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, bazı bölge ülkelerinin Lübnan Enformasyon Bakanı'nın Yemen ile ilgili açıklamalarını bahan ederek Lübnan hükümetini düşürmek için planlanmış bir senaryoyu uygulamaya çalıştıklarını söyledi. Milletin Evi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Abbas Golru, dün Lübnan'ın son gelişmelerini işaretle bu gelişmelerin eski bir görüş ile ilgili bahane uydurma olduğunu ifade etti. İslami Şura Meclisi Milletvekili ayrıca Lübnan halkı, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanının bu konuda akıllı tutumları sergilediklerini, bazı ülkeler tarafından tasarlanan senaryoyu Lübnan liderliğinin hikmetli ve dirayetiyle kesinlikle aşacaklarını belirtti. Golru ayrıca Lübnan hükümetinin görüşleri yakınlaştırmak için Amerika'dan arabuluculuk yapmasını istediğine dair haberlere atıfta bulunarak, Amerika'nın Lübnan'ın krizi, karışması ve huzursuzluklarının başlıca sebebi olduğunu, onların Lübnan halkına darbe vurmak peşinde olduklarını, bu yüzden Washington arabuluculuğunun Lübnan meselesinin çözümüne yardımcı olamayacağını da sözlerine ekledi.
Yemen halkı, Suudi ve Arap medyasının saldırılarına karşı Lübnan Enformasyon Bakanlığı'na destek amacıyla onun posterlerini Sana sokaklarında açtı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Yemen halkı dün George Kurdahi'nin posterlerini Sana havaalanına ulaşan yollardaki reklam panolarına asarak ona destek verdiklerini duyurdular. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümet Sözcüsü Muhammed Abdüsselam da Twitter hesabında Kurdahi'nin havaalanına ulaşan yollardaki panolarda asılan posterlerinin fotoğrafını paylaştı. Bu arada dün Yemen Temsilciler Meclisi Başkanlık Heyeti de Lübnan Enformasyon Bakanlığı'nın Yemen halkına desteğinden dolayı teşekkür etti. Yemen Meclisi Başkanlık Heyeti Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumdan Yemen'e karşı görevlerini yerine getirmelerini ve Yemen Savaşı ve kuşatmasına son vermelerini istedi.
Mersin'de inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali'nde yangın çıktığı bildirildi. Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nde elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın meydana geldi. Trafonun patlaması çalışanlara ve çevrede yaşayanlara korku dolu anlar yaşattı. Mersin Akkuyu Nükleer Santrali yapımında dahi birçok aksaklığın yaşandığını anımsatan CHP'li Ali Mahir Başarır, daha kurulma aşamasında zemininde defalarca çatlaklar meydana geldi. Yol çalışmaları için patlatılan dinamitler sayesinde çevre evlerde büyük hasarlar oluştu. Şimdi de trafosunda yangın çıkıyor. Daha önce de söylemiştim, bu nükleer santrali Mersin'i Akdeniz'in dibine dinamit yerleştiriyorlar ifadelerini kullandı.
Yunanistan Deniz Kuvvetleri kendini güçlendirmek ve Ege Denizi'nde Türkiye'ye karşı donanmak için kendini Hollanda gemileri, savaş helikopterleri ve mayın tarama gemileri ile donatıyor. New Recognition sitesinin bildirdiğine göre Yunanistan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada 2 Karl Dorman sınıfı kruvazör ve 6 Alkmaar sınıfı mayın tarama gemisinin Hollanda'dan Yunan donanmasına satılacak. Yunanistan Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri teçhizatların 90'lı yılların sonlarına ait olduğunu, Deniz Kuvvetleri'ni Türkiye'yi dikkate alarak güncelleştirmek istediğini duyurdu. Rapora göre gemiler 6 adet MH-60 Romeo helikopteriyle birlikte Yunan donanmasına teslim edilecek. Karl Dorman sınıfı kruvazör savaş gemileri, denizaltıları ve yüzey gemileriyle savaş için yapılmışken, gelişmiş radarlar ve 14 kilometre menzilli Sparrow orta menzilli füzeyle donatılmıştır. Bu arada Yunanistan savaş uçaklarını güçlendirmek için 6 Rafale savaş uçağı daha satın almayı planladığını duyurdu. Bu bağlamda Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis yakında 24 Rafale savaş uçağımız olacak dedi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu covid19sağlık.gov.tr adresinden paylaştı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre son 24 saatte 347.362 COVID-19 testi yapıldı. 23.948 kişinin testi pozitif çıktı. 201 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 26.175 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı 116.280.951 doza yükseldi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. TRT Haber'in bildirdiğine göre yazılı açıklamasında aile bireylerinden birinde COVID-19 tespit edildiği için Amerika Başkanı Joe Biden ile Avrupa seyahatine katılmadığını belirten Psaki, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri kendimi karantinaya aldım ve COVID-19 için PCR aracılığıyla yaptırdım. Test negatif çıktı ancak bugün COVID-19 testim pozitif çıktı dedi. Psaki çarşamba günden bu yana Biden veya Beyaz Saray personelinin kıdemli üyeleriyle yakın temasta bulunmadığını söyledi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yabancı medyaya verdiği son mülakatta Ermenistan'a da Irak'ın devrilen diktatörü Saddam Hüseyin döneminde olduğu gibi yaptırım uygulanması gerektiğini belirtti. İlham Aliyev Almanya ARD televizyon kanalına verdiği mülakatta 2. Karabağ Savaşı'nda Türkiye'den askeri yardım aldıkları ve Siyonist rejim silahlarını kullandıklarını kabul ederek Ermenistan'a da Saddam Hüseyin'in Kuveyt'e saldırdığı gibi hemen yaptırım uygulanması gerektiğini, eğer böyle bir şey olsaydı onları da kendi güçlerini geri çekmiş olacaklarını söyledi.
Siyonist haber çevrelerinden Maariv internet sitesi korsan rejim İsrail ordusunun esirlerini hapishanelerdeki güvenliği yoğunlaştırmak için 2,5 milyon dolar değerindeki projesini başlatmak istediğini duyurdu.
Haber çevrelerinin bildirdiğine göre Sudan Ordusu Genel Komutanı Abdülfettah Burhan, ülke başsavcısı ve 7 savcıyı görevden aldı. İrna'nın Al Cezire'den aktardığı habere göre Sudan Ordu Komutanı, ülkenin başsavcısı Mübarek Mahmud'u, eski Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir rejimi üyelerinden bazılarını serbest bırakmak kararı ardından görevden aldı.
Güney Carolina'nın Charleston kentinde trenin otomobille çarpışması sonucu 3 kişi öldü. Bir kişi yaralandı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Güney Carolina'da cumartesi günü Amerikan Demiryolu şirketi Amtrak'a ait bir trenin bir araçla çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran'ın İsveç Dışişleri Bakanı'nın ölçüsüz sözlerine tepkisi hakkında. İnsan hakları sözcüsü, uluslararası toplumun diğer birçok konu ve hedefleri gibi Batı'nın çelişkili tutumları sayesinde gerçek anlamını yitiren kavramlardan biridir. İsveç, Fransa, İngiltere ve Kanada gibi ülkeleri dünyada insan haklarının savunucusu tanıtan bazı batılı ülkeler, Amerika'nın siyasetlerine paralel olarak insaftan uzak ayrımcı siyasetler izliyorlar. İsveç Dışişleri Bakanı'nın son açıklaması ise bu çelişkinin son örneklerinden biridir. İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Kazım Garibabadi, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linden, Bu ülke parlamentosunda İran'da insan hakları durumu ile ilgili gerçek dışı ve tek yanlı iddialarına tepki olarak Twitter üzerinden paylaştığı mesajda şöyle yazdı. Kendisinin dikkatini Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Özel Raportörü ve birkaç bağımsız uzmanın İsveç'in Amerika yaptırımlarına aşırı derecede eşlik etmesi İran halkının sağlık hakkına zarar vermiştir başlıklı 19 Ekim bildirisini çekmek istiyorum. Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Özel Raportörü ve bazı uzmanlar son raporlarında İran'da bazı hastaların ilaç ve tedavileri için gerekli tıbbi malzemelere Amerika'nın tek yanlı yaptırımları nedeniyle karşılaştıkları sorunlara işaretle yaptırımların bu hastaların insan hakları ve özellikle sağlık haklarından yararlanmamasına sebep olduğunu belirttiler. Raporda İsveçli bir firmanın Amerika tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle İran'a özel bir hastalık olan kelebek hastaları için gerekli pansuman malzemelerini göndermemek kararına değiniliyor. Üstelik söz konusu pansuman malzemelerinin tek üreticisi olmasına rağmen. İlaç şirketi ve İsveç hükümetinin Amerika yaptırımlarıyla işbirliği yapma kararı uluslararası insan hakları yükümlülüklerini ihlal ediyor. İnsanların tıbbi malzemelere erişiminin engellenmesi, sağlık hakkından yararlanmak için insan haklarının açık ihlalidir. Ayrıca kasıtlı olmadan daha fazla acı çekmelerine sebep oluyorlarsa tamamen insanlık dışıdır.
Bu konu çocukların da aralarında olan binlerce insanın yaşamını etkileyen birçok olayın sadece bir örneğidir. Bunun başlıca sebebi de hedef ülkenin yaptırıma maruz kalması ve Amerika tarafından cezalandırılmak korkusudur. Avrupalılar da bu bahaneyle fakat aslında İran'a maksimum baskı için Amerika'ya destek bağlamında ilaç satış konusunu bir siyasi araç olarak kullanıyorlar. Siyasi meseleler uzmanı Parsa Caferi İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı Avrupa İnsan Hakları'nın İğrenç Çelişkisi başlıklı makalesinde şöyle yazıyor. İnsan hakları konusu siyasi, ikili, araçsal ve taraflı çatışma olmadığında bireylerin yaşam şartlarını iyileştirebilecek konulardan biridir. Fakat çağdaş dünyada böyle bir tutuma şahit değiliz ve büyük güçler ve özellikle Avrupa ve müttefikleri bu konuyu bir araç gibi kullanmakla insan hakları konumunu şiddetle sarsıyorlar. İsveç gibi Avrupa ülkeleri İran'a dayatılan savaş sırasında diktatör ve katil Saddam rejimine kimyasal gibi toplu katliam silahları satan ülkelerden biridir. Dünyada büyük silah ihracatçısı ülkelerden biri olan İsveç, son yıllarda Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne modern silahlar ve askeri teçhizatlar satarak Yemen Savaşı'na kadın ve çocukların katliamı ve kentlerin enkaza dönüşmesinde suç ortaklığı yapıyor. Bir yandan insan haklarını savunduğunu iddia ederken diğer yandan yaşanan savaşa ortak olmak bu çelişki açıkça dünya kamuoyunun gözlerinin önüne seriyor. İran halkı ise Avrupa'nın hangi dayanak ve karne ile insan haklarından söz ettiği ve insan hakları bildirileri onayladığı sorusunu sormakta. Tüm bu gerçekler Avrupa insan hakları iddialarının Batı'nın siyasi aldatmacasından başka bir şey olmadığını gösteriyor.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz 4 Batı ülkesinin Bercam ile ilgili kamuoyunu saptıran bildirisiyle ilgili. Amerika, Britanya, Fransa ve Almanya liderleri dün Roma'da G20 zirve oturumları arasında bir araya gelerek İran ve Bercam nükleer anlaşma konusunda ortak bir bildiri yayınladılar. Onlar İran'dan nükleer müzakerelere hüsnü niyetle başlamasını, böylece Tahran ve Washington'un anlaşmaya dönmesi için ortam hazırlanmasını istediler. Söz konusu 4 ülkenin bildirisi Amerika'nın anlaşmadan tek yanlı çıkışı ve Avrupa'nın Tahran'a karşı sorumluluklarını sorumluluklarındaki pasiflere değinmeksizin biz İran'ın asla nükleer silah geliştiremeyeceğini veya elde edemeyeceğini temin etmek kararlılığımızı ilan ediyor ve bu konudaki yoğun ve artan endişemizi de paylaşıyoruz denildi. Viyana müzakereleri 7. turunun Kasım ayında düzenlenmesi konusunda İran ve Avrupa Birliği'nin anlaştığı bir dönemde Amerika ve Avrupa Troikası'nın ortak bildirisi, Batı'nın İran'ı askeri nükleer çalışmalarla suçlayarak propaganda ve psikolojik savaş ortamı oluşturma hedefinde olduğunu gösteriyor. Onlar gelecek müzakerelerde kendi aşırıcı istekleri yani İran nükleer çalışmalarını ve gelişmesini kısıtlamak ve füze kabiliyetiyle bölgesel siyasetler gibi berçem dışı konuları anlaşmaya sığdırmaktır. Fakat her dört ülke liderleri ve özellikle Biden mevcut çıkmazdan bizzat Washington siyasetlerinin sorumlu olduğunu unutmuşa benziyor. Amerika eski başkanı Trump 8 Mayıs 2018'de Amerika'nın tek yanlı olarak nükleer anlaşmadan ayrıldığını ilan ederek İran'ı teslim almak ve kendi isteklerini dayatmak için benzeri görülmeyen yaptırımları Tahran'a karşı maksimum baskı siyaseti çerçevesinde yürürlüğe soktu ve Bercum'un korunması için her türlü plana muhalefet etti.
Joe Biden Trump'ın tek yanlı çıkışıyla hata yaptığını ve Amerika ulusal çıkarlarına karşı bir harekette bulunduğu ve Amerika'yı inzivaya sürüklediğini itiraf etti. Fakat yine de uygulamada Ocak 2021'de göreve başlamasından itibaren İran'a karşı maksimum baskı siyasetine devam etti. Üstelik nükleer anlaşmadan çıkarak bozan tarafın kim olduğuna değinmeksizin Amerika'nın anlaşmaya dönüşünü Tahran'ın eylemlerine endeksledi. Biden yönetimi hatta İran'a karşı yeni yaptırım kararları bile aldı. Avrupa tarafı da pratikte Amerika'nın Mayıs 2018'de anlaşmadan ayrılmasının ardından kendi sorumluluklarını yerine getirme bağlamında hiçbir etkin girişimde bulunmazken Amerika'nın tek yanlı yaptırımların yükünü hafifletmek için de hiçbir şey yapmadı. Böylece sadece görünürde anlaşmanın bir tarafı olarak rolüne devam etti. Bu yüzden İran'a bir nevi borçlu sayılır. Avrupa Troikası da Amerika baskıları ve kendinden gerekli iradeye sahip olmaması nedeniyle Berjam sorumluluklarını yerine getirmek ve özellikle INSTEX olarak bilinen mali mekanizmanın etkin çalışması için her türlü eylemden kaçındı. İran ise Avrupa Troikası'nın bu konudaki eylemsizliği ve pasifliğine tepki olarak bir yıllık beklemenin ardından Mayıs 2019'dan itibaren 5 adımda ve bizzat nükleer anlaşma kapsamına sorumluluklarını hafifletti ve uranyum rezervlerini artırma, zenginleştirme seviyelerini yükseltme ve yeni santrifüjleri çalıştırma gibi Berjam ötesi adımlar da attı. Tahran ayrıca İslami Şura Meclisi'nin kararı doğrultusunda ek protokolün görünürlü uygulanmasını da askıya aldı. Fakat tüm bunlar Amerika'nın hasmane girişimleri ve Avrupa'nın sorumlulukları hakkındaki eylemsizliğine bir tepki olarak gerçekleşti. Siyasi meseleler uzmanı Hasan Beştipur'a göre Avrupa Berjam'dan vazgeçmez. Onlar sonuca ulaşmak istiyorlar. Halbuki başlıca sorun bizzat Amerika'dır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 10 Aban 1400, Hicri Kameri 25 Rebiülevvel 1443 ve Miladi 1 Kasım 2021 Pazartesi. 42 yıl önce bugün Hicri Şems'i 10 Aban 1358'de İran'da mücadeleci alim ve fakih Ayetullah Seyyid Muhammed Ali Gazi Tabatabai eli kanlı terör örgütü Furkan grubu tarafından şehit edildi. Hicri Şems'i 1293'te İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde dünyaya gelen Ayetullah Tabatabai değerli babasının yanında yetiştirildi ve ilk eğitimini onun yanında geçirdi. Yüksek eğitimini Muteber İlmiye Medreselerinde tamamlayan Allame Tabatabai, kendi döneminin önde gelen alimlerinden özellikle İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin nezdinde büyük feyizler aldı. Despot Şah'a karşı başlattığı siyasi mücadelelerinde defalarca sürgüne gönderilen Allame Tabatabai, İran'da İslam İnkılabı'nın zafere kavuşmasından sonra İmam Hümeyni tarafından Tebriz kenti Cuma imamı ve temsilcisi olarak tayin edildi ve nihayet böyle bir günde şehit edildi. Hicri Şems'i 10 Aban 1359'da İran'ın dönem petrol bakanı Muhammed Cevat Tonguyan bu bakanlıktaki birkaç yetkiliyle birlikte Irak'ın devrik Saddam rejiminin İran'a dayattığı zorunlu savaşın başlamasından bir ay sonra İran'ın güneyindeki petrol tesisatlarını incelemesi için bölgeye gitti bir sırada mütecaviz Iraklı askerlerince kaçırıldı. Saddam rejimi Tonguyan'ın kaçırıldığını tekzip ediyordu ancak nihayet Saddam rejimi Tonguyan'ın intihar ettiğini iddia etti. Halbuki Tonguyan üzerine yapılan tıbbi muayeneler ve ona yakın olan esirlerin ifadeleri İran'ın eski petrol bakanının Irak'ın Basri rejiminin vahşice yaptığı işkenceleri sonucunda şehit olduğu yönündeydi. Hicri Şems'i 10 Aban 1293'te 1. Dünya Savaşı sırasında İran'ın dönem hükümeti tarafsızlığı kararı aldı. İran'ın bu savaştaki tarafsızlığı Milli Şura Meclisi'nin onaylanması ardından hükümet tarafından ilan edildi. Ancak o dönemdeki siyasi makamlarının gösterdikleri zafiyetleri ve İran'ın içindeki dalgalanmalar ve kargaşaları ve savaşa taraf olan ülkelerin yayılmacı siyasetleri ve savaşa yönelik planlamaları İran'ın tarafsızlığının adı geçen ülkeler tarafından ayaklar altına alınmasına neden oldu. Hicri Kameri 25 Rabiülevvel 436'da Şeyh Mufid'in ünlü öğrencisi Seyyid Murtaza Alimul Huda 80 yaşında vefat etti. Bir Kasım 1954'te Cezayir Kurtuluş Hareketi'nin Ahmet bin Bella tarafından kurulması ile Cezayir'de bağımsızlık yönündeki savaşlar başladı. Fransız sömürgecilerinin 1962'de sona ermesi ile birlikte Cezayir'e Müslüman halkının başlattığı mücadelesi sonucunda Fransız güçleri Cezayir topraklarını terk etmek zorunda kaldılar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Kamu bütçesinde kara delik.
Karar.
Muhafazakar taban rahatsız.
Yeni Asya.
Gelecekteki salgınlara hazırlıklı olmalıyız.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İsmet Berkan 30 Ekim tarihli Karar gazetesinde deneme yanılma sonra yeniden yanılma bir öğrenme yöntemi olamaz başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Deneme yanılma doğada çok kullanılan bir öğrenme yöntemi. Sadece insanlar değil hayvanlar ve hatta bazı bitkiler de deneme yanılma yöntemiyle önerirler. Ancak bu kısıtlı ve kısıtlayıcı bir öğrenme yöntemi. Neyi yapmamak gerektiğini öğreniriz bu yöntemle. Neyi yapmak gerektiğini değil, sıcak çaydanlığa çıplak elle dokunursanız yanarsınız. Bir kere dokunmak ve yanmak bir daha dokunmamanın garantisi kabul edilir. Artık öğrenilmiştir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bir kere eli yandığı halde tekrar tekrar dokurmaya çalışanlara ne denir bilirsiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun yıllardır dile getirdiği ama bürokratik oligarşi yüzünden Cumhurbaşkanı olup ülkeyi tek başına yönetene kadar bir türlü uygulatma fırsatını bulamadığı bir ekonomi teorisi var. Faiz enflasyonun sonucu değil nedeni diyor Cumhurbaşkanı. Ona göre faizi indirdiğimizde enflasyon da inecek. Bu politikayı biz 2020 yılında uyguladık. Enflasyon patlama eğilimine girip bu arada Merkez Bankası rezervlerinden 128 milyar dolar satıp eksi rezerv rakamlarına inince durduk. Ama durduk diye Cumhurbaşkanı çok kızdı. Hem damadını hem de onun Merkez Bankası Başkanını feda etti. Sonra kendi getirdiği Merkez Bankası Başkanı olan Naci Ağbal'ı yolladı. Son getirdiği başkan Şahap Kavcıoğlu da az kalsın koltuğundan oluyordu ki geçen aydan başlayarak faizi indirdi, kendini ve koltuğunu kurtardı. Cumhurbaşkanının faiz enflasyonun sebebidir teorisini gönüllü olarak uygulamaya başlayan o Merkez Bankası Başkanı 2 gün önce yasa gereği sunması gereken enflasyon raporunu sundu. Normalde Merkez Bankası'nın gelecekte uygulayacağı politikaları anlatan stratejisi yazılı olur ama bu kez durum farklıydı. Ne yazılı enflasyon raporunda ne de Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun önceden hazırladığı konuşmasında bakanın para politikasının bundan sonra hangi ilkeler doğrultusunda yürütüleceğine dair bir şey vardı. Başkan konuşmasını tamamlayıp gazetecilerle soru-cevap faslı başladığında merkezin stratejisini anlattı. Kabaca strateji şu, doların yükselmesi sayesinde ihracatımız artacak, ithalatımız azalacak, bu cari fazla artacak. Cari fazla sayesinde doların fiyatı dengelenecek ve enflasyon düşecek. Hani bir hikaye vardır ona benziyor. Koyunlar buradan geçecek, yünleri dikenlere takılacak, biz o yünleri toplayıp zengin olacağız. Türkiye'nin cari fazla üreten yani başkasından borç almak zorunda kalmayan bir ekonomi olmasını herkes ister. Ancak başka hiçbir şey değişmemiş, sadece TL değer kaybetmişken bunu başarmak mümkün değil.
Thank you. Remzi Özdemir 30 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Fakir ölsün ki Türkiye krizden çıksın" başlıklı yazısına yer veriyor. Dolar dünyadaki tüm para birimleri karşısında değer yitirdi. Türk lirası eskiden tabiriyle pul oldu. Aslında pul bile daha pahalı. Tüm bunlar olurken Türk lirası mum gibi erirken kendi bastığı parasını korumakla mükellef Merkez Bankası Başkanı bir toplantı yaptı. Bu toplantıda hedeflerini anlattı. Temel hedef enflasyon değil, cari fazla vermek. Bu ne anlama geliyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Şöyle, enflasyon istediği kadar artsın, dolar kuru ne kadar yükselirse, yani Türk lirası ne kadar çok düşerse o kadar fiyatlar artar. Kimse araba, cep telefonu, çamaşır makinesi ve daha birçok ithal ürün alamaz. İthalat olmadığı için daha az dolar ihtiyacı olacak. Bir yandan da yüksek dolar ihracatı arttıracak. Dolar ihtiyaç olmayınca artık yükselmeyecek. Bu operasyon kaç yıl sonra bitecek? 4 hatta 5 yıl sürebilir. Bu doların ne kadar yükseleceğine bağlı. Dolar ne kadar çok yükselirse o kadar iyi. Çünkü ithal ürünlerin fiyatı artacak. Sen de mecburen gidip daha ucuz olan yerli ürünü alacaksın. Mesela cep telefonumu alacaksın. Gidip Amerika'dan 1000 dolar olan iPhone 7'yi 30 bin lira hatta 40 bin lira alamayacaksın. Gidip yerli üreticinin ürettiği cep telefonunu alacaksın. Yerli ve milli cep telefonu. İyi de Türkiye cep telefonu üretiyor mu ki? Hayır, şu anda Çin'den gelen parçaları montaj yapıp satıyoruz. Onun da parçaları ithal ve doğal olarak onun da fiyatı yükselecek. Olsun, dolar yükseldi diye yerli üretici kendi cep telefonunu üretecek. Cep telefonu sadece bir örnek, yüzlerce örnek var. Mesela Türkiye, Rusya'dan en fazla ekmeklik buğday ithal eden ülke. Dolar 15 lira olursa fırından alacağımız bir ekmeğin fiyatı en az 5 lira olacak. Ekmek yemeyeceğiz. O zaman fırınlar daha az un satın alacak, un fabrikaları Rusya'dan buğday ithal etmeyecek. Biz de bu sayede Rusya'ya dolar vermeyeceğiz. Ayçiçek yağı, pirinç, makarnalık buğday, kuru fasulye, nohut, çay ve daha yüzlerce temel gıda maddeleri pahalı olduğu için almayacağız. Şimdi diyeceksiniz ki zaten biz bunları üretiyoruz. Eskidendi, çok eskiden diye bir şarkı var ya, işte bizim ürettiğimiz de çok eskidendi. Türkiye şu an gıda maddelerinde en büyük ithalatçı durumunda. Türkiye'de tarım arazileri lüks konutlar oldu. İnanmıyorsan git Şanlıurfa'ya. Havalimanından şehir merkezine kadar başını bir sağa bir sola çevir, yeni yapılan ve her biri 400 metrekarelik evlere bak. Deniz manzaralı bu evler 2 milyon liradan başlıyor. Bu evlerin yerinde eskiden senin ithal ettiğin ürünler üretiliyordu. Asgari ücretle geçinmeye çalışanlar ölsün mü? Aslında onlar ölürse Türkiye daha hızlı kalkınır. Fakirler ölürse zengin daha da zengin olur. Acı olan nedir biliyor musunuz? Sokak röportajlarında baktığımızda AKP'yi en çok gariban fakirler savunuyor.
Cevher İlhan 30 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde "Kriz hangi tavizlerle ötelendi?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bütün dünyanın gözü önünde 10 ülke büyükelçisinin istenmeyen kişi ilanı, talimatını verdim. Fevri çıkışıyla Cumhurbaşkanının ateşlediği büyükelçiler krizinin perde arkası tartışılıyor. Öncelikle bazı Avrupa Birliği ülkelerinin de içinde olduğu 10 ülkenin büyükelçisinin sınır dışı edilmesi skandalını krizi vahim boyutlara tırmandıracağı belirtildi diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Kulislerde Cumhurbaşkanı'nın son Afrika turundaki açıklaması sırasında Güney Kore'de olan ve günlerce suskun kalan Dışişleri Bakanı'nın şok olduğu, ardından ilgili ülkelerle kurduğu temasların sonunda Cumhurbaşkanı'na eğer bu büyükelçiler sınır dışı edilecekse kendisinin bu koltukta kalmasının artık gereğinin kalmadığını iletip kabinede durumu görüşmeyi rica ettiği söyleniyor. Her ne kadar Cumhurbaşkanı herhalde Biden nezaket gösterisinde bulundu ve zaten ilk açıklama Amerika'dan açıklama gelince diğer 9 tanesi de ona tabi olmak suretiyle bu iş böylece kapanmış oldu diye basite indirgese de ekonomik kriz fırtınasına maruz Türkiye'nin derin bir felakete sürükleneceği uyarıları yapıldı. Bundandır ki dışişleri ve diplomatlar devreye girip Türkiye'yi fevkalade zora, krize, canhıraş bir ara formül aradılar. Biz bildiğimizi okuruz, konsey bildiğini mi okur, okusun, onlar da okuyor. Dinleriz, görürüz ifadesinin peşinden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni de konseyi de dinleriz, dinledikten sonra da üzerimize düşeni gereği neyse bunu yapacağız diye her tarafa çekilebilecek sözlerle kriz yapıcı muğlaklıkla yine sürüncemde bırakılmış. Ancak Dışişleri Bakanı'yla hiçbir yetkinin olmadığı Biden'le baş başa gizli görüşmede olduğu gibi kapalı kapılar arkasında hangi tavizlerin verildiği ve Türkiye'nin ne tür yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı bilinmiyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlk mihrap şehidi Kazı Tabatabai'nin şehadet yıldönümü.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı devriminden sonra mihrap şehitleri olarak bilinenler arasında ilk şehit düşen kişi Şehit Kazı Tabatabai şehadetinin yıldönümünde sizlere özel bir program hazırladık.
Bu sohbetimizde bu şahsiyet ile ilgili konuşmak istiyoruz.
İlk mihrap şehidi olan Şehit Kazı Tabatabai, Hicri Şemsi 10 Haban 1358'de Kurban Bayramı'nda namaz kıldırdıktan sonra aynı gün akşam ve ikindi namazlarını Şaban Camisi'nde kıldırdıktan sonra eve giderken münafıklar örgütünce kurşunla hedef alındı ve şehadet şerbetini içti. Biz de bu bağlamda sizlere özel bir program hazırladık. Birlikte dinleyelim. Thank you.
İslam'da şehadet Allah yolunda ölmek demektir. Mihrap ise camide kıble yönünü gösteren ve cemaat imamının oraya inip namazı kıldırdığı özel bir mekandır. Mihrap şehidi ise namaz kıldığı sırada şehit düşen kişidir. İslam tarihine göre İmam Ali aleyhisselam İbn-i Mülcem tarafından Kufe Camii'nde kılıçla başından vuruldu ve bu yaradan dolayı şehit düşen ilk mihrap şehididir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin siyasi tarihine ise İran'ın farklı şehirlerinde cuma namazı imamı olarak görev yapan 5 alim mihrap şehitleri olarak bilinmektedirler. Şehit Seyyid Muhammed Ali Kazi Tabatabai, Şehit Seyyid İsedullah Medeni, Şehit Muhammed Saduki, Şehit Abdülhüseyin Destgayb ve Şehit Atabullah İşrefi İsfahani, İran İslam Cumhuriyeti döneminin 5 mihrap şehitleri sayılmaktadır.
İlk mihrap şehidi Hicri Şemsi 1293 Tebriz doğumlu Ayetullah Seyyid Muhammed Ali Kazı Tabatabai oldu. Bu yüce şahsiyet ilk öğretimini ve temel eğitim dönemini Tebriz'de bitirdi ve Hicri Şemsi 1318 yılında Kum İlmiye Havzası'na gitti ve Seyyid Muhammed Hüccet Kuh Kemeri'yi, Seyyid Hüseyin Burucerdi ve İmam Hümeyni gibi hocalardan dersler aldı. Hicri Şemsi 1328 yılında Kum'dan Necef İlmiye Havzası'na doğru yola çıktı ve Ayetullah Muhammed Hüseyin Kaşıful Gıta nezdinde tahsil görmeye başladı.
Şehit Kazi Tabatabai Hicri Şemsi 1316 yılında Tebriz halkının ayaklanması sırasında babasıyla birlikte mücadele etmesinden dolayı Tahran'a sürgüne gönderildi ve birkaç ay Tahran ve Rey'de sürgünde kaldıktan sonra Tebriz'e döndü. Dini eğitimine devam etmek için Hicri Şemsi 1318'de Kum'a gitti ve 1328'de oradan Necef'e gitti ve bu iki şehirde alimlerden ve büyüklerden feyizler aldı.
Ayetullah Seyyid Muhammed Ali Kazı Tabatabai bilim alanında özel bir konuma sahipti ve Ayetullah Hekim, Kaşıful Gıta ve İmam Hümeyni gibi özel dini hocaların nezdinde de özgün bir isimdi. Ayetullah Seyyid Muhammed Ali Kazı Tabatabai, ilmiye havzasında tahsiline başladığından itibaren fıkıh, usul, tefsir, tarih ve kelam gibi İslami ilimlerin çeşitli alanlarında araştırmalar yapmış, derleme çalışmalarında bulunmuş ve tasihler yapmıştır.
Yaşamı boyunca ülke içindeki bilimsel ününe ek olarak Mısır'daki El Eshar Üniversitesi'nde de tanınan bir isimdi. Ayetullah Seyyid Muhammed Ali Kazi Tabatabai'nin İslam dünyasının prestijli dergilerinde Arapça olarak yayınlanan çok sayıda makalesi vardı ve bu da onun yüksek konumunu gösterdi.
Bu büyük alimin bilgi ve liyakati, şeriat işlerine içtihat, rivayet ve vekalet konularında çeşitli ruhsatlar almayı başaracak derecedeydi. Şeyh Abuzorg Tahrani, Seyyid Muhammed Kuh Kemeri'i, Seyyid Sadreddin Sadr, Muhammed Hüseyin Kaşıful Gıta, Seyyid Muhsin Hekim, Seyyid Abulkasım Hoi, Şahabeddin Mer'eşi Necefi, Seyyid Mahmud Şahrudi ve Seyyid Muhammed Hüseyin Tabatabai ise ona içtihat izni veren alimler arasında yer almaktadırlar.
Şehit Kazi Tabatabai, İslami hareketin başlangıcında Hicri Şemsi 1341 yılında rejime karşı faaliyetleri nedeniyle Şah rejimi ajanları tarafından tutuklanarak Kızılkale hapishanesine kapatıldı. Daha sonra Baft, Kerman, Zencan ve ardından Irak'a sürgüne gönderildi. Ancak bir yıl sonra İran'a dönüp halka rehberlik ederek insanları aydınlattı ve İslam devriminin zaferine kadar mücadele ve rehberliğini sürdürdü.
Şehit Ayetullah Kazı Tabatabai, Savak'ın raporlarında defalarca belirtildiği gibi Tebriz'de çok fazla güce sahipti. Bu raporlardan birinde şu ifadelere yer veriliyor. Bay Kazi'nin bir ay içerisinde büyük bir meblağa tekabül eden her gün 200 bin tumani aşkın parayı namaz kılanlara ayırması doğruysa böyle bir kişiye karşı çıkmak da zordur. Bu söylenti doğru olmazsa bile insanlar onun kendi hatırı için arkasında namaz kılıyorlarsa bu daha da beterdir. Çünkü böyle bir gücün sindirilmesi zordur.
Siyasal Araştırmalar ve İncelemeler Enstitüsü'nden bize ulaşan Şehit Kazi Tabatabai'nin katillerinin sorgusuna ilişkin bazı belgelerde şehit ediliş şekli ve süreciyle ilgili sanıklardan birinin ifadeleri şu şekilde yer almaktadır. Ertesi gün caddede sokağın başına 200 metre kala Meşhedi Mustafa ile durmam kararlaştırıldı. Mehdi de Kazi'yi camiden itibaren motosikletiyle takip etmeye başladı. Şahpur Caddesi'ne geldiğinde onu sollayıp sağ sinyalini açıp benim Mustafa'dan ayrılıp sokak başına gitmemi işaretlenmesi planlanmıştı. Planımızı hayata geçirdik. Sokağın başında bulunan beyaz bir arabanın bulunması ise bize çok yardımcı oldu. Tam da sokağın başında Kazi'ye doğru 3 kurşun sıktım ve ardından hızlıca caddenin diğer tarafına koştum ve Mehdi ile mekandan uzaklaştık. Arkamızdan birkaç kurşun sıkıldı. Meşhedi Mustafa bu kurşunların onun koruması tarafından sıkıldığını belirtti.
Rahmetli Kazi'nin İmam Hümeyni ile olan bağı ve ilgisi ayrılmazdı. İmam Hümeyni'nin oğlu Mustafa Hümeyni'nin ölümünden sonra çocuklarımdan biri veya hepsi rahmetli olsalardı Ayetullah Mustafa Hümeyni'nin rıhletinden üzülecek kadar üzülmezdim dedi. Ayetullah Kazi Tabatabai'nin şehadetinden İmam Hümeyni de çok etkilenmiş, bu mücahit ve ihlaslı alimin şehadetinden çok üzüntü duymuştu.
İslam İnkılabı kurucu lideri İmam Hümeyni, Kazi Tabatabai şehadeti dolayısıyla şu mesajı yayınlamıştı. Maalesef mücahit alim Hüccetül İslam ve Müslümin Hacı Seyyid Muhammed Ali Kazi Tabatabai'nin şehadeti gibi büyük bir kayıptan dolayı tüm sorumlu Müslüman halkı ve mücahit alimlere, başta da gayretli Azerbaycan halkına, özellikle de bu saadetli şehidin ailesine ve akrabalarına başsağlığı diliyorum. Onurlu ve aziz İran milleti ve değerli Azerbaycanlılar, düşmanın İslam'a karşı kesin yenilgisi olan ve onların aciziyeti ve güçsüzlüğünü gösteren bu büyük musibetlerde daha kararlı hale gelmeli ve İslam'ın ve Kur'an-ı Kerim'in yücelmesi konusunda mücadelelerini arttırmalıdır ve bu yolda geri adım atmamalıdır. Mustazafların cebbarlardan haklarının alınmasına dek bu devam etmelidir.
D. Değerli dinleyiciler, ilk mihrap şehidi Kazı Tabatabai'nin şehadet yıl dönümü ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde yine her hafta olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Siyonist rejim İsrail'in 1355 yeni konut inşa etme kararı.
Riyad ve Tel Aviv ilişkilerinde bazı yeni hareketler.
Lübnan Enformasyon Bakanı'nın Suud rejiminin Yemen'e dayattığı savaşla ilgili açıklamasına tepkiler.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Siyonist rejim İsrail geçen hafta çarşamba günü yeni bir karar çerçevesinde işgal altındaki Filistin topraklarında Siyonistlere 1355 yeni konut inşa etmek üzere ihale açtı. Yeni konutların 729'u Batı Şeria'da Aryal Yerleşim Merkezi, 346'sı Ramallah yakınında ve 102'si de Batı Şeria'nın kuzeybatısında Elkana Yerleşim Merkezi'nde inşa edilecek. Bundan önce Siyonist Rejim Konut Bakanlığı da Siyonist Yerleşim Merkezlerinde 3000 ve Batı Şeria'da Filistinli köylerde de 1300 yeni konut inşa edileceğini duyurmuştu. Yine daha önce geçen Ağustos ayında Batı Şeria'nın bazı Siyonist yerleşim merkezlerinde 2000 yeni konut inşaatı için izin çıkmıştı.
Filistin Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Korsan İsrail'in Batı Şeria'da 1355 yeni konut inşa etmeye kararını kınarken, kararı kırmızı çizgileri aşma ve uluslararası kuralları ihlal etme şeklinde değerlendirdi. Filistin Dışişleri Bakanı açıklamada şu ifadeleri de yer verdi. Bu karar barışa bir ortak bulunmadığına dair bir başka kesin delildir. İsrail'in şimdiki kabinesi yerleşim merkezi inşa etme ve yerleşimcilerin kabinesidir ve barış karşıtı bir kabine olup gündeminde kavgaya son vermek üzere hiçbir siyasi çözüm yolu yoktur. Nitekim bunu İsrail Başbakanı Naftali Bennett de defalarca söylemiştir.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Hazım Kasım bir açıklama yaparak Siyonist rejimi yerleşim merkezlerini geliştirme kararı bir kez daha bu rejimin uluslararası yasalar ve kararnamelerin güvence altına alındığı Filistin milletinin kendi topraklarındaki haklarını içe saydığını ortaya koyduğunu belirtti. Sözcü Kasım, bu karar Siyonist yerleşim merkezlerini geliştirmek, tüm Siyonist hükümetlerin sabit politikası olduğunu gösterdiğini belirterek şunları kaydetti. Siyonist rejimin Batı Şeria'da yerleşim merkezlerini geliştirme kararına karşı tüm yöntemlerle direnişi şiddetlendirmeyi gerektirir. Özel teşkilat da derhal bu rejimle güvenlik işbirliğini kesmeli ve direnişin elini işgalcilere karşı mücadelede serbest bırakmalıdır.
Öte yandan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ofise bir bildiri yayınlayarak işgalci rejim İsrail'in bu kararını uygulamamasını istedi. Bildiride Siyonist yerleşim merkezlerinin inşa edilmesi illegal olduğu ve bölgede kalıcı ve çok yönlü barışı engellediği belirtildi. Mısır yönetimi de Tel Aviv'in bu kararına karşı çıktı. Birleşmiş Milletler'in Batı Asya barış sürecinde özel temsilcisi Tor Vensland, başta Kudüs olmak üzere işgal altındaki Filistin'de yerleşim merkezlerinin inşaatının devam etmesinden duyulan kaygıyı dile getirerek yerleşim merkezi inşaatı tamamen illegal olduğunu ve barışı engellediğini ve derhal durdurulması gerektiğini belirtti.
Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'de düzenlediği basın toplantısında Washington yönetiminin Korsan İsrail'in Batı Şeria bölgesinde binlerce yeni konut inşa etme kararına işaretle şu uyarıda bulundu. İsrail'in yeni planı Batı Asya bölgesinde gerginliği hafifletme çabalarına aykırıdır ve iki devleti çözümün geleceğine zarar verir. Biz yerleşim merkezlerinin geliştirmesine karşıyız. Zira gerginlikleri hafifletme ve sükunu sağlama çabalarına aykırıdır. Bu açıklamaya karşın Siyonist rejim başbakanı Neftali Bennett'e yakın bir kaynak, İsrail Times gazetesinde yayımladığı yazısında Amerikan Başkanı Joe Biden yönetimi, Batı Şeria'da illegal Siyonist yerleşim merkezlerinin inşa edilmesine engel olmayacağını belirtti.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan bir başka önemli gelişme ise Arabistan'ın Siyonist İsrail'e ilişkilerini normalleştirme doğrultusunda bazı adımlar atmasıydı. Geçen hafta pazartesi günü Suudi Arabistan'ın işgal altındaki Filistin'e ilk doğrudan uçak seferi Riyad'dan Ben Gurion Havaalanı'na gerçekleşti. Bu sefer Birleşik Arap Emirlikleri Jet Airline firmasına ait bir uçak tarafından gerçekleşti. Uçak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan aldığı yolcuları Tel Aviv'de Ben Gurion Havaalanı'na getirdi. Salı günü de İsrail'den ilk uçak Riyad Havaalanı'na indi.
Bu gelişmede Amerika'nın etkili olduğu ifade ediliyor. Bu doğrultuda İsrail televizyon kanalı geçen pazartesi günü yayımladığı raporda Riyad'ın Tel Aviv'e doğrudan uçak seferi Beyaz Saray Milli Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan 27 Eylül tarihinde Suudi Arabistan'a yaptığı ziyareti esnasında Suud rejiminin Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile Riyad'ın Abraham anlaşmalarına katılma meselesini ele alması ardından gerçekleştiğini belirtti. Raporda adları açıklanmayan bazı kaynaklardan naklen, Suud Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Korsan İsrail'le diplomatik ilişki kurmayı hem reddetmediği fakat bunun için başta Suudi Arabistan ile Amerika ilişkilerinin düzelmesi gibi gerekli olan bazı adımların atılmasından söz ettiği kaydedildi.
Tahran Radyosu.
Gerçekte Muhammed Bin Salman'ın otoriter tavırları Riyad ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yol açan önemli etken olduğu anlaşılıyor. Amerika'da Joe Biden Beyaz Saray'a girdiğinden bu yana Suud Veliaht Prensi ile hiçbir görüşmesi olmadı. Hatta Amerikan Başkanı Biden'in Suudi Krallığı'nın koltuğuna oturmak isteyen Muhammed Bin Salman'ın rakiplerine desteklediği yönünde de tahminler yürütüldü. Bu yüzden görünen o ki Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Amerikan Başkanı Joe Biden'in gönlünü kazanmak için bir kez daha Korsan İsrail'in normalleşme sürecini de başlatarak Amerika'daki Siyonist lobilerin desteğinden Biden'le ilişkilerini düzeltmek için yaralanmak istiyor.
Bilindiği üzere Arap rejimleri Siyonist İsrail'le normalleşme süreci 2020 yılında ve Amerika'nın eski başkanı Donald Trump döneminde başladı. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve Sudan'dan oluşan 4 Arap rejimi geçen sene Korsan İsrail'le normalleşme anlaşması imzaladı. Trump'ın başkanlık döneminin son aylarında Suudi Arabistan ile İsrail arasında normalleşme anlaşması hakkında birçok haber yayımlandı. Ancak pratikte böyle olmadı. Gözlemciler Suud Kralı Salman bin Abdulaziz İsrail ile normalleşmeye karşı olduğu, zira bu konu ülkesinin İslam dünyasında konumunu olumsuz etkileyeceğini düşündüğünü belirtiyor. Şimdi konuyla ilgili siyasi analiz Sayın Beci Fırat'ın görüşlerini dinliyoruz.
Bu açıda yani emperyalistlere yani oluşturulan devletlerin hepsinin emperyalist ülkeler tarafında oluşturan devletlerdir. Yani bunların bir bütün olarak bölgene politikasıyla nitelendirebiliriz. Parçalı bir durumun yaşanması İsrail'in daha fazla yaşam hakkını tanımak anlamına geliyor. Ve bu nedenle Arap ülkeleri parçalanması ve devletlere bölünmesi İsrail işine geliyor. Ve bunların başındaki kişiler de tamamen kendi halkına bağlı olmayan veya halkın istedikleri veya halkın oraya getirdikleri kişiler değil, tamamen atanan birer emperyalist devletlerin memuru olarak gibi görebiliriz. Yani bunlar hiçbir zaman Arap halkıyla veya İslam alemiyle bir diyaloğu olmadığı gibi tamamen İsrail güdümlü sistemler doğrultusunda hareket eden kesimlerdir. Ve bunlar sürekli bu ülkelerde de iktidar olmuşlardır. Yani elbette bugün özgür veya hür bir seçimin veya halkın talepleri doğrultusunda bir seçim yapılsa bu tür insanların hiçbirisi de orayı o ülkeleri yönetemez. Ve bunlar hepsinin atanmış birer memur olarak nitelendirebiliriz. Onun İslam aleminde bir beraber hareket etmeleri çok zor. Çünkü buradaki yönetimlerin tamamen dışa bağımlı oldukları için kendi başlarına hareket etmedikleri gibi bir araya gelmeleri de çok zordur. Çünkü başkaların isteğini veya başkaların çıkarını orada yaşatmak ve orada iktidar etmek isteyen kesimler hiçbir zaman bir birleştirilik oluşturamazlar. Çünkü sürekli dışa bağımlı olan bu kesimlerin bir birliktelik oluşturmaları çok zordur. Ancak özgürce veya kendi başına hür olarak hareket etmeleri ve kendi halkı ve İslam aleminin çıkarlarını düşünür bir şeyi ortaya atmasalar, o doğrultuda hareket etmedikçe bir milletliği oluşturması çok zordur. Ortak bir yönetim oluşturma, hareket etmeleri de zor gözüküyor. Ancak tüm değerlerine göre hareket etmedikçe bir birlikteliğin oluşmayacağı ortadadır.
Sayın Bedri Fırat'a görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'den mazlum Yemen milletinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri saldırılarına karşı ülkelerinin savunma hakkaniyetine vurgu yapan bir açıklama yayımlandı. Lübnanlı Bakan Kardahi bir televizyon programında saldırgan Suudi ittifakının Yemen'de cinayetlerine ve dayattığı savaşı kınarken Ensarullah Hareketi savaş yıllarında sadece bu ittifaka karşı Yemen'i savunduğunu belirtti. Bakan Kardahi açıklamasında Yemen savaşının beyhude bir savaş olduğunu ve hemen durdurulması gerektiğini belirterek şöyle dedi. Yemen milleti kendini savunuyor. Acaba böyle bir millet saldırıya uğramayı hak ediyor mu?
Bu açıklamanın hemen ardından Lübnan'da Suud rejimine yakın olan medya organları Bakan Kardahi'ye karşı ağır bir saldırı başlatarak bu açıklamalar Beyrut ile Riyad arasında büyük bir krize yol açacağı iddiasında bulundu. Suudi Arabistan da Beyrut Büyükelçisini geri çağırarak Lübnan'ın Suudi Arabistan Büyükelçisini bu ülkeyi terk etmek üzere 48 saat süre tanıdı. Bahreyn rejimi de beklenen bir harekette Suudi Arabistan'a destek vermek için Lübnan Büyükelçisini sınır dışı etti.
Lübnan Hizbullah Hareketi ise geçen Perşembe günü yayınladığı Bakan George Kardahi'ye yönelik saldırıların aslında Lübnan egemenliği ve kerametine karşı saldırı olduğunu belirterek Hizbullah Hareketi kesinlikle Bakan Kardahi'nin görevden alınması veya istifa etmeye zorlamasına karşı olduğunu belirtti. Lübnan'ın Cebel Amel Ulema Birliği de yayımladığı bildiride Enformasyon Bakanı Kardahi'ye yönelik saldırılara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı. Kardahi'nin Yemen savaşını eleştirme tutumu samimi ve cesurca bir hareketti. Cebel Amel Ulema Birliği bildirine devamında Bakan Kardahi ile dayanışmalarına vurgu yaparken Kardahi'ye görevinden istifa etmesi için uygulanan baskı Lübnan egemenliğine saldırı niteliğinde olduğunu vurguladı.
Öte yandan Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti Başbakanlık Bürosu da bir açıklama yaparak, Suud yandaşı medyanın insansaverliği, kişisel çıkarlardan bağımsız ve profesyonelliği ile bilinen bir şahsiyete yönelik saldırılarını kınadı. Yemen Medya Mensupları Birliği de bir bildiri yayımlayarak, George Kardahi ile dayanışmalarını ilan etti. Birlik bildiride Arap ve Uluslararası Medya'ya Suud ve Amerikan dayanışmalarını ilan etti. Birlik, bildiride Arap ve Uluslararası Medya'ya Suud ve Amerikan İttifakı'nın son 7 yılda Yemen milletine karşı işlediği cinayetleri ifşa etme çağrısında bulundu.
Muhterem dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamenei, zaferin ardından tesbih etmenin zarureti hakkında uyarıda bulunarak, herkesin dikkatini zaferin her zaman Allah tarafından olduğunu bilmesi ve ona atfedilmesi gerektiğini çekiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Zaferle karşılaşınca Kur'an bize ders veriyor. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların bölük bölük Allah dinine girdiğini gördüğün an hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Şüphe yok ki o bütün tövbeleri kabul eder. Mutlu ol demiyor. Mesela meydanın ortasına git ve slogan at. Hemen Rabbini hamd ile tesbih et diyor. Git tesbih et diyor. Bu seninle ilgili değil, Allah ile ilgilidir. Tövbe et. Bu hareket sırasında senin bir gafletin olabilir. Allahu Teala'dan mağfiret dile. Olumlu olaylara karşı böyle davranmalı. Gurura kapılmamak ve Allah'tan bilmek ki fırlattığın zaman da sen atmadın fakat Allah attı. Nefisle gururlanmak ve insanın Allah'a karşı gurura kapılması doğru değil. Sen ise doğruların rahmetine bakarak aldanmayacağı Sahife-i Seccadiye duasında da gelmiştir ki doğrular da gururlanmamalılar ve sana artık bizim Allah ile durumumuz belli dememeliler. Hayır, Allahu Teala doğrulardan da çekinmez. Eğer bir hata yaparlarsa darbeyi yiyecekler. Yapılan iş, yapılan iyi işi kendimizden bilmeyelim, Allah'tan bilelim. Durumun gerçeği de budur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, haber özetleriyle beraberiz. İran, Birleşmiş Milletler Teşkilatı İnsan Hakları raportörünün sessizliğini eleştirdi. Joe Biden, İran'a karşı diplomasi en iyi seçenektir. Amerika Başkanı Avrupa Troikası liderleriyle görüşmede İran ile ilgili en iyi seçeneğin diplomasi olduğunu belirtti. Said Muhammed, Kışm ve Kiş adaları 2022 Dünya Kupası misafirlerini ağırlamaya hazır. Transatlantik gemiler İmam Hümeyni Limanı'na yanaştı, oraya demir attılar. Safevi dönemine ait iki maden işçisinin cesedi bulundu ve Suudi Arabistan Lübnan hükümetini düşürmeye çalışıyor. Yemen halkı Lübnan Enformasyon Bakanlığı'na teşekkür etti. Akkuyu nükleer santralde yangın çıktı.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız çift 098 21 22 01 36 82. Ayrıca çift 098 21 22 01 36 82 veya çift 098 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Allah.